Ayrım 26.
Masada bir şeyin eksik olduğunu görüyorum. Nedir acaba? Bu masanın üstünde çoğu kez bir şey dururdu. Bu masanın üstünde hemen hemen her zaman Ivan'ın yarısı dolu bir sigara paketi dururdu. Gerektiğinde benim hemen bir sigara yakabilmem için. Bu paketi bilerek unuturdu. Şimdi görüyorum ki burada uzun zamandır kimse tarafından bir sigara paketi unutulmamış. Ben. Başka bir yerde de oturabileceğimizi düşündün mü hiç? Daha yeşillik bir yerde. Örneğin Hissing'de. Pek yakında çok güzel bir ev boşalıyormuş. Kristin arkadaşlarından biliyor. Evi boşaltacak olanlar onun arkadaşları. O zaman kitapların için daha çok yerin olurdu. Burada artık hiç yer kalmadı. Raflar dolup taşmış. Senin manin yüzünden manine bir diyeceğim yok ama bu manik bir durum. Ve ayrıca koridorda hala Francis ile Trollope'nin sidiklerinin kokusunu aldığını söyler durursun. Lina artık kokuyu hiç duymadığını söylüyor ama burada senin duyarlılığın söz konusu. Çok duyarlısın. Malina, söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Neden durup dururken Hissing'e taşınalım? Şimdiye değin ne sen ne de ben Hissing'de, Hohevorte'de ya da Dublin'de oturmak istedik. Ben, lütfen Hohevorte'nin sözünü etme. Ben Hissing dedim. Hissing'e hiçbir zaman bir itirazın yoktu gibi gelmişti bana. Malina, ister Hissing olsun, ister başka bir yer. Fark etmez ve asla olmaz. Şimdi bu yüzden yine hemen ağlamaya başlama. Ben Hohevorte'den hiç söz etmedim ve ağlamaya başlayacağımı da sanma. Nezlem var. Daha çok uyumam gerekiyor. Elbet Macar sokağında kalacağız. Başka türlüsü düşünülemez. Canım ne mi yapmak istiyor? Bırak düşüneyim. Dışarı çıkmak istemiyorum, okumak ya da müzik dinlemek de istemiyorum. Sanıyorum seninle yetineceğim. Ama seninle konuşacağım çünkü bir şey dikkatimi çekti. Biz hiç erkekler üzerine konuşmadık bugüne değin. Erkekler hakkında hiçbir şey sormuyorsun. Ama eski kitabını pek iyi saklayamamışsın. Bugün o kitabı karıştırdım biraz, iyi bir kitap değil. Örneğin bir adamı büyük bir olasılıkla kendini yatmazdan hemen önceki halinle betimlemişsin. Ama bu betimleme için ancak ben modellik etmiş olabilirdim. Erkekler hep yatar yatmaz uyurlar. Ama devam edelim konumuza. Benim gibi neden sen de erkekleri bunca ilginç bulmuyorsun? Malina şöyle diyor. Belki gözümde bütün erkekleri kendim gibi canlandırıyorum. Yanıtlıyorum. Bu yapabileceğin en ters canlandırma. Bunu daha çok bir kadın yapabilir ve öteki bütün kadınlar gibi olduğunu düşünebilir. Bunu yapmak için daha iyi nedenleri vardır. Çünkü bu yine erkeklerle ilintili olan bir şeydir. Malina görünüşte öfkeyle ellerini kaldırıyor. O zaman lütfen bir takım öyküler anlatma bana ya da komik olmaları koşuluyla öykülerden yalnızca bazı alıntılar yap. Kişisel alana girmeksizin söylenebileceklerin tümünü söyle. Malina'nın beni tanıması gerekirdi. Konuşmamı sürdürüyorum. Dediğim gibi erkekler birbirlerinden farklıdır ve aslında her birini iyileşmez bir klinik vaka olarak görmek gerekir. Başka deyişle ders kitaplarında ve ilgili öteki kitaplarda yazılı olanlar tek bir erkeği bile tüm doğasıyla açıklamak ve anlamak için yeterli değildir. Bir erkeğin beyninden kaynaklananları anlamak bin kez daha kolaydır. Bu en azından benim için kesinlikle böyle. Ama bu hiç kuşkusuz herkese de ortak olduğu söylenen şey değil. Ne büyük bir yanılgı. Bir genelleştirmeye olanak sağlayabilecek böyle bir malzeme yüzyıllar boyunca bile toplanamazdı. Tek bir kadın bile çok fazla sayıda tuhaflığın üstesinden gelmek zorundadır ve kendini hangi hastalık belirtilerine göre ayarlaması gerektiğini ona daha önce söyleyen olmamıştır. Denilebilir ki erkeğin bir kadın karşısındaki tutumu tümüyle hastalıklıdır. Üstelik tümüyle kendine özgü biçimde hastalıklıdır. Dolayısıyla erkekleri hastalıklarından kurtarabilme olanağı artık asla yoktur. Kadınlar içinse olsa olsa acılara katılıp birlikte acı çekme yoluyla kaptıkları bulaşıcı hastalıkların izlerini az çok taşıdıkları söylenebilir. Sen bugün çok kışkırtıcı bir tutumdasın. Her şeye karşın bu durum beni ilgilendirmeye başlıyor. mutlu bir ifadeyle sürdürüyorum konuşmamı. Bir insanın yeni şeyler yapmaktan yana bunca yoksul olması ve kendini sürekli yinelemek zorunda kalması bile onu hasta etmeye herhalde yeterlidir. Örneğin bir erkek kulak mememi ısırdığında bunu ısırdığı kulak memesi benim olduğu için ya da kulak memelerine aşık olması nedeniyle mutlaka ısırmaktan kendini alamadığı için değil, başka kadınların da kulak memelerini küçüklü, büyüklü, kırmızımsı, mavi, solgun, duyarlılıksız ya da duyarlılıklı kulak memelerini ısırmış olduğu için yapar, kulak memelerinin bu konuda ne düşündüğünü hiç aldırmaz. Kabul etmelisin ki bu pek çok sonuca yol açan bir zorlanma, yani bir erkeğin şu ya da bu kapsamda bir bilgiyle donanmış ama bu bilgiyi uygulama olanakları bakımından zayıf olarak belki de yıllarca bir kadının üstüne düşme zorunluluğunu duyması, bir defa, evet bir defasına herkes dayanabilir. Bu erkeklerin gizliden gizliye besledikleri saydam olmayan bir kuşkuyu da açıklar. Çünkü erkekler bir kadının bir başka hasta erkeğe karşı doğal olarak tümüyle farklı davranmak zorunda olduğunu, çünkü bu erkeğin farklılıkları, yani ağızdan ağza dolaşan, bilimin de olumsuzlaştırıcı, yanlış bir bakış açısının yörüngesine yerleştirdiği farklılıkları tasarımında çok yüzeysel, salt dışa dönük canlandırdığını anlayamazlar. Malina ne yapacağını gerçekten bilemiyor. Şöyle diyor: erkeklerin bazılarının özellikle yetenekli olduklarını düşünürdüm. Yani kimi zaman birisi için ağızdan ağıza böyle olduğu anlatılır ya da bundan genel olarak söz edilir. Diyelim Yunanlılar için. Malina muzip bir ifadeyle bana bakıyor, sonra gülüyor, ben de gülüyorum. Ciddi kalmaya çalışıyorum. Yunanistan'da rastlantı sonucu şanslı çıkmıştım ama o da yalnızca bir kez. Erkekler bazen şanslı çıkarlar fakat kadınların çoğunun kesinlikle şansı yoktur. Benim söylemek istediğim, sözde bazı becerikli aşıkların bulunduğu savıyla bir ilintisi yok. Böyle erkek sevgililer hiç yoktur çünkü. Bu yalnızca bir söylence ve günün birinde yıkılmalı artık. Olsa olsa durumları tümüyle ümitsiz erkekler, bir de durumları o kadar ümitsiz olmayan erkekler vardır. Yalnızca kadınların kafalarının içinin kendi duygularıyla ve kendi öyküleriyle sahip oldukları tek erkekle ya da erkekleriyle dolu olmasının nedenini, henüz kimsenin aramamış olduğu nedeni işte burada aramak gerekir. Bütün bunları düşünmek gerçekten de her kadının zamanının en büyük bölümünü alır. Ama kadın bunları düşünmek zorundadır. Çünkü aksi takdirde duygularının hiçbir zaman felce uğramayan akışı, itici gücü bulunmasaydı eğer, bir erkeğe asla dayanamazdı. Zira o erkek hasta bir insandır ve o kadınla hemen hemen hiç ilgilenmez. Erkek için kadınları az düşünmek kolaydır. Çünkü hastalıklı sistemi hiç aksamayan bir sistemdir. Erkek kendi kendini yineler, yinelemiştir, yineleyecektir. Kadınların ayaklarını öpmekten hoşlanıyorsa eğer, daha belki de 50 kadının ayaklarını öpecektir. O halde o anda ona ayaklarını öptürmekten hoşlanan bir yaratığı düşünmesine, onun yüzünden düşüncelere dalmasına gerek yoktur. O erkek böyle düşünecektir. Oysa bir kadın, şimdi sıranın kendi ayaklarına geldiği gereğiyle hesaplaşmak zorundadır, inanılmaz duygular bulmak ve bütün gün boyunca gerçek duygularını kurmaca yoluyla bulduğu duyguların çatısı altına yerleştirmek zorundadır. Bu, önce şu ayaklar olayına dayanabilmesi için gereklidir, ikinci olarak da daha büyük bölümünün eksikliğine dayanabilmesi için gereklidir. Çünkü ayaklara bu denli bağlı olan biri, ayakların dışındaki pek çok şeyi savsaklar. Bunun dışında bir de ani değişimler olayı vardır. Bir erkeğin ardından bir başkası geldiğinde kadının bedeni kendini tüm eski alışkanlıklardan kurtarmak ve tümüyle yeni bir şeylere kendini yeniden alıştırmak zorundadır. Oysa bir erkek alışkanlıklarını öylece sürdürür gider, kimi zaman şanslıdır bu konuda, kimi zaman da aksi olur. Malina benden memnun değil. Fakat bu söylediklerin benim için çok yeni şeyler, çünkü erkeklerden hoşlandığını sanıyordum ve erkekler senin hep hoşuna giderdi. Salt yanında olmaları bile kesinlikle gerekliydi senin için, daha fazlası olmasa bile. Erkekler beni hep ilgilendirdi hiç kuşkusuz. Ama bu yüzden onlardan hemen hoşlanmak gerekmiyor. Çoğundan hiç hoşlanmadım da. Buna karşılık bana hep çekici geldiler. Sırf şöyle düşündüğüm için bile. Şimdi şu omuz ısıtıldıktan sonra ne olacak? Ne bekliyor acaba bundan? Ya da biri sana bir sırt gösteriyor, öyle bir sırt ki bu, bir kadın senden çok önce tırnaklarıyla, beşli pençesiyle kırbaç yarasını andıran bu beş çizgiyi hem de hiç silinmeyecek biçimde çekmiş. Tümüyle alt üst oluyorsun. En azından ne yapacağını şaşırıyorsun. Sana sürekli bir şeyleri çağrıştıran, bu coşkuyu ya da bir acı nöbetini anımsatan bu sırtla ne yapabilirsin? Onu gördükten sonra daha hangi acıyı duyumsayabilir, daha hangi coşkuya kapılabilirsin? Çok uzun bir süre boyunca duygularım hiç olmadı. Çünkü o yıllarda aklın egemenliğine girmiştim. Yalnız kafamda doğal olarak ve öteki bütün kadınlar gibi bütün bunlara karşın hep erkekler vardı. Daha önce belirtilen nedenlerden ötürü ve eminim ki erkeklerin kafasındaki yerim çok azdı. Yalnızca bir iş gününün sonunda, belki bir tatil gününde, o kadar. Malina: İstisnalar yok mu? Ben: Var, bir tane. Malina: Peki istisna nasıl oluyor? Çok basit. Bunun için yapman gereken tek şey, örneğin rastgele birini olabildiğince mutsuz kılmak. Bir budalalığı düzeltmek isteyen birine yardımcı olmamak. Birini gerçek anlamda bir mutsuzluğa sürüklediysen eğer, o zaman o da seni düşünecektir. Genelde ise erkeklerin çoğu kadınları mutsuz kılar ve burada bir karşılık yoktur. Çünkü başımıza gelen doğal bir yıkımdır. Erkeklerin hastalığından kaynaklanan, engellenmesi olanaksız bir yıkım. Kadınlar erkekler yüzünden bu denli düşünmek ve daha henüz öğrenmişken öğrendiklerini değiştirmek zorundadırlar. Çünkü kişi hep birini düşünmek zorunda kalırsa, o insan için sürekli duygular üretmek zorunda kalırsa, o zaman gerçek anlamda mutsuz olur. Üstelik mutsuzluk zamanla iki katına, üç katına, yüz katına çıkar. Mutsuzluktan kaçmak isteyenin yapması gereken tek şey, her defasında birkaç gün sonra son vermektir. Eğer biri sizi gerçek anlamda mutsuz kılmamışsa, o zaman mutsuzluk duymak, o kişinin arkasından ağlamak olanaksızdır. Kimse aradan birkaç saat geçtikten sonra en genç ya da en yakışıklı erkeğin, en iyi ya da en akıllı erkeğin arkasından artık ağlamaz. Ama tam bir gevezeyle, budalalığı tartışma götürmez biriyle, en tuhaf alışkanlıkların tutsağı olan iğrenç bir karaktersizle geçirilen 6 ay, gerçekten güçlü ve akıllı kadınları bile sarsıntılara sürüklemiş, intihara değin götürmüştür. Lütfen Erna Zanetti'yi düşün yalnızca. Hani şu tiyatro bilimi doçenti yüzünden? Düşün bir kez. Bir tiyatro bilimcisi yüzünden. 40 uyku hapı yutmuş söylendiğine göre ve Erna Zanetti herhalde bu duruma düşen tek kadın değil. Adam dumana dayanamadığından kadına sigarayı da bıraktırmış. Kadıncağızın et yemesi de yasak mıydı bilemiyorum ama daha başka bir takım kötü şeyler de vardı herhalde. Ama Erna o budala kendisini büyük bir şans eseri olarak terk ettikten sonra ertesi gün yine günde 20 sigara içebileceğine ve canının istediğini yiyebileceğine sevinecek yerde ne yapacağını şaşırmış bir halde kendini öldürmeye kalkışıyor. Birkaç ay boyunca hep o adamı düşünmüş ve onun yüzünden acı çekmiş olduğu için aklına daha iyi bir şey gelmiyor. Nikotinden yoksun kalmanın, bir de hep salata yapraklarıyla havuç yemenin sıkıntısı var tabii. Malina gülmek zorunda kalıyor ama sanki dehşete düşmüş gibi yapıyor. Kadınların erkeklerden daha mutsuz olduklarını savunmuyorsun herhalde. Hayır. Tabii ki bunu savunmuyorum. Benim tek söylediğim, kadınların mutsuzluğunun engellenmesi özellikle olanaksız ve tümüyle yararsız bir mutluluk olduğu, o kadar. Yalnızca mutsuzluğun türünden söz etmek istemiştim. Bir karşılaştırmaya gidilemez zaten bu konuda ve tüm insanlar için bunca ağır bir darbe olan genel mutsuzluktan bugün söz etmek istemiyorduk. Ben sana yalnızca vakit geçirtmek ve bir takım tuhaflıkları anlatmak istiyorum. Örneğin ben hiç ırzıma geçilmediği için halimden memnun değildim. Ben Viyana'ya geldiğimde Ruslarda artık Viyanalı kızlara ve kadınlara tecavüz etme isteği kalmamıştı ve sarhoş Amerikalılar da giderek azalmaktaydılar. Zaten onlara birer mütecaviz olarak pek değer veren yoktu. Rusların yaptıklarından Amerikalılarınkine oranla çok daha fazla söz edilmesinin nedeni buydu. Çünkü kutsal ve bağnazca bir korkunun elbet kendine özgü nedenleri vardır. 15 yaşındaki kızlardan yaşlı kadınlara değin deniyordu. Arada sırada gazetelerde üniformalı iki zenciden söz edildiği olurdu. Ama rica ederim, Salzburg'da iki zenci memleketteki bunca kadın için gerçekten çok azdır ve benim tanıdığım ya da tanışmadığım, ormanda yalnızca yanımdan geçip giden veya beni öyle yalnız başıma ve savunmasız bir taşın üstünde otururken gören erkeklerin aklından asla bir şey geçmedi. İnsan olasılık dışı diye düşünüyor ama birkaç sarhoşun, şehvet yüzünden cinayet işleyen birkaç kişinin ve gazetelere geçen, içgüdülerinin etkisiyle suç işleyenler diye nitelendirilen birkaç erkeğin dışında, içgüdüleri normal olan hiçbir normal erkek, normal bir kadının kendisine tecavüz edilmesini normal olarak isteyebileceği gibi akla yakın bir düşünceyi kafasından geçirmez. Bunun nedeni hiç kuşkusuz erkeklerin normal olmamalarıdır. Ama artık erkeklerin doğru olandan sapmalarına, başlı başına bir olay sayılması gereken içgüdüden yoksunlarına o denli alışıldı ki hastalığın tablosunu tüm boyutlarıyla gözle canlandırmak olanaksız. Ancak durum Viyana'da farklı olabilir. O denli kötü olmayabilir. Çünkü bu kent topyekün fahişelik için yaratılmış bir kent. Savaştan sonraki ilk yılları sanırım artık anımsayamıyorsundur. Viyana en hafif deyişle düşünülebilecek en tuhaf kurumlara sahip olan bir kentti. Ne var ki bu dönem kentin yıllıklarından silinmiştir. Artık bu konuda konuşan kimse kalmadı. Doğrudan doğruya yasak değil gerçi ama yine de konuşan yok. Bayram günlerinde, dahası dini bayramlarda ve Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümlerinde bile kentte yaşayanlar kent parkının Rindstraße ile biriştiği bölgesine, Patringe, o korkunç parka gitmeye, orada istediklerini ya da yapabildiklerini herkesin gözü önünde yapmaya zorlanırlardı. Özellikle kestane ağaçlarının çiçek açtığı mevsimde olurdu bu. Ama daha sonra, yani onlar olgunlaştığında ve at kestaneleri çatlayıp döküldüğünde de olurdu. Herkesi herkesle görmemiş olan biri sanırım yok gibidir. Her şey sessizlik içerisinde, neredeyse düşünülebilecek en büyük umursamazlıkla olup bittiği halde birer karabasanı andıran sahnelerden söz edebilme olanağı vardı. Kentte yaşayan herkes bu topyekün fahişeliğe katıldı. Herkesin bir kez olsun herhangi birisiyle ezilmiş çimenlerde yattığı ya da sırtını duvarlara dayayıp inlediği, soluk soluğa kalmış olduğu kesin. Bazen aynı anda, bazen eş değiştirerek, alt alta, üst üste yuvarlanarak herkes birbiriyle yattı, herkes birbirini kullandı ve bu nedenle bugün bu konuda neredeyse hiçbir söylentinin dolaşmaması kimseyi şaşırtmamalıdır. Çünkü aynı hanımlarla aynı beyler bugün çok kibar bir şekilde rastlaşıyorlar, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Erkekler şapkalarını çıkarıp el öpüyorlar, hanımlar hafif adımlarla ve havaya belli belirsiz bırakılan bir soluk gibi selamlarla kent parkının yanından geçip gidiyorlar. Şık çantalar ve şemsiyeler taşıyorlar, gururlarının okşanmış olduğu izlenimini bırakıyorlar. Ama bugün artık anonim nitelik taşımayanı rondo o dönemde başlamıştı. Bugün egemen olan koşulları o zamanlarki vebanın bir uzantısı saymak gerekir. Neden Öden Pataki'nin örneğin önce Franziska Raner'le, Franziska Raner'in de sonradan Leo Jordan'le görüldüğü, neden daha önce Elvira'yla, sonradan genç Marek'in yardımına koşan Elvira'yla evli olan Leo Jordan'ın iki kez daha evlendiği, genç Marek'in sonradan neden Fanny Goldman'ı mahvettiği, Fanny Goldman'ın da daha önce Harry ile iyi anlaşırken neden Milan'la gittiği, genç Marek'in ise Karin Kraus ile, yani o genç Alman kızıyla beraberken, daha sonra Bertolt Rapaz'la ilişki kuran Elizabeth Mihalovic ile neden? Şimdi bütün bunların nedenini biliyorum. Martin'in daha sonra Leo Jordan'la giden Elfi Nemeç ile neden o itici ilişkiyi kurmuş olduğunu da. Bilinen olayların sayısı az olsa bile neden herkesin herkeste düşünülebilecek en itici biçimde ilintili olduğunu biliyorum. Bütün bunların nedenlerini doğal olarak kimse bilmiyor ama ben görüyorum bu nedenleri ve günün birinde nasıl olsa kesinlikle görülecek. Fakat bunları anlatamam. Çünkü bunu yapabilecek zamanım yok. Altenvilerin evinin bütün bu akış içerisinde nasıl bir rol oynadığını düşünmek bile bana yetiyor. Oysa Altenvililer asla bunun bilincinde değillerdi. Hangi başlangıçların hangi sonlara götürdüğü, bütün bunlara hangi budalaca konuşmalarla yol açtıkları ve işi hangi sona vardırdıkları ne Barbara Gebauer'in evinde ne de öteki evlerde bilinmekteydi. Toplum düşünülebilecek en kanlı arenadır. Bu arenada eskiden beri bu dünyanın mahkemelerini sonsuza değin kapalı kalan en inanılmaz cinayetlerin tohumları en kolay biçimde ekilmiştir. Bunu özel araştırmalar sonucu öğrenmiş değilim. Çünkü asla o denli dikkatli bakıp dikkatli kulak vermedim. Aslında giderek daha az kulak vermekteyim. Ama ne denli az kulak verirsem bağlamlar da benim için o denli korkutucu biçimde belirginleşiyor. Yeterinden fazla yaşadım. O nedenle de bütün bu barış oyunlarını böyle tanıtıyorlar çünkü sanki savaş oyunları değilmiş gibi tüm korkunçluğuyla duyumsadım. Dünyaca ünlü ya da kent çapında ünlü suçlar, bunlar yanında bana son derece yalın, kaba saba ve hiçbir gizemli yanı bulunmayan suçlar olarak gözüktüler. Birinciler, kitle ruh bilimcilerinin, ruh doktorlarının alanına girer, bunları bu sözü edilen kişilerde önleyemezler ve bu suçlar, görkemli ilkelliklerinden ötürü aşırı çalışkan ve bilgili olanlara yalnızca kaba saba bilmeceler sunar. Oysa bir zamanlar burada yaşananlar, günümüzde de yaşanmakta olanlar asla ilkel değildi. O akşamı anımsıyor musun? Bir defasında Fanny Goldman herkesi şaşırtacak kadar erken bir saatte ve yalnız başına evine gitmişti. Bir masadan kalkmıştı, herhangi bir olay yoktu ortada ama bugün biliyorum ne olduğunu biliyorum. Öldürücü sözcükler, öldürücü bakışlar vardır. Kimse ayrımsamaz, herkes dış görünüşe, alacalı bir betimlemeye saplanıp kalır. Sonra Clara ile Haderer, hani Haderer ölmezden önce, peki sözümü burada noktalıyorum. Bir süre Roma'daydım. O sıralarda yalnızca denizcileri gördüm. Pazar günü bir alanın, yanılmıyorsam, Piazza del Popolo'nun çevresindeydiler. Bu alanda geceleri kara insanları gözleri kapalı olarak içinde dikili taşın bulunduğu havuzdan Corso yönüne hiç sapmadan yürümeyi denerler. Bu hiçbir zaman başarılamayan bir girişimdir. Villa Borghese'de denizciler vardı ama orada karacılar daha çoktu. Bakışlarını önlerine dikmişlerdi. Neredeyse bitmek üzere olan bir pazar gününe yönelik o ciddi ve aç bakışlardı bunlar. Bu genç erkekleri izlemek son derece çekici bir olaydır. Ancak ben bir süre arka Edberg'den gelme bir oto teknisyenine dalıp gitmiştim. Adam arabamın bir çamurluğunu düzeltecek ve ön karoserini yeniden cilalayacaktı. Benim için son derece yoğun bir ciddiyet atmosferi taşıyan, anlaşılması olanaksız bir insandı. O bakışları ve belki de yorucu, akış zaman zaman kesilen düşünceleri canlandırır kafanda bir kez. Birkaç kez daha atölyeye gittim ve onu düşünülebilecek her türlü işi yaparken izledim. Yaşamımda onun kadar acıyla dolu bir insana, o kadar ciddi bir bilmezliğe hiç rastlamadım. Derinliğine inilemeyen bir dünya vardı önümde. İçimde hüzünlü, bir yanıp bir sönen ümitler yandı. Hüzünlü, insanın içini daraltan istekler. Daha fazlası değil. Bu gençler böyle bir şeyi asla anlamazlardı ama insanın istediği zaten anlaşılmak değil. Kim istiyor ki böyle bir şeyi?